Ayrım 15. Ne hoş zamanlardı Aydın Boysan. Sayfa 248. Onun 7'si. Yeni Türk Lirası. YTL'nin ortaya çıkışıyla toplumumuzun başına dert, hatta bela olan sıfır bolluğundan kurtulduğumuzu umarım. Sıfır denen sayının kısa tanımı, yokluğu belirten değer olması. Ancak yok olan bir şeyin nasıl bu denli dert oluşu da iyice ilginç bir durum. Sayılar üstüne kurulu temel matematik, tarihte Babil döneminden başlıyor. Sonra Pitagorasçılar, M.Ö. 500 sıralarında sayıların soyut niteliğini ortaya koydular. İskenderiye okulu mirasçıları, Hintli bilginler, negatif sayıları ve sıfırı matematiğe kazandırdılar. 10 tabanlı teorik hesap sistemi sıfırla birlikte 12. yüzyılda batıya yayıldı. Sıfır olmazsa öteki sayılar da belirsizleşiyor. Sıfırın matematikte kendisinden kopulamaz bir önemi var. Öteki sayılar çoğaldıkça kaçınılmaz bir artış yaratıyorlar. Solda sıfır hiçbir etki yapmıyor, sağda sıfır yapıyor ama sağda ölçüsüz artan sıfırlar bu sefer hesaba sığmayan etkiler yaratıyor. Eski Türk lirasında olduğu gibi. Sağda sıfırların normal akıllara sığması zorlaşan bolluğu, sağda sıfırlarıyla solda sıfırların değer yaklaşmasını doğurmak matematiği bulandırıyor. Böylesine sıfır bolluğu, beyin güçleri normal insanları bile anlayışsızlığa sürüklüyor. Kötü sonuç, insanlar hesaplarını bilemez oluyorlar. Sayı olarak sıfırın içi boş, yani içeriğinde hiçbir şey yok. Ama çok ilginç ve tuhaftır ki bol sıfır hammallığı yüklenen toplumların beli bükülüyor. İnsanlar sırtlarına yüklenen sıfır bolluğunu taşımakta zorlanıyorlar. Demek ki ekonomik kanunların sonuçları fizik kanunlarının sonuçlarına benzemiyor. Sıfırın matematikteki yeriyle biz pek uğraşmamışız ama sıfır bizim toplum yaşayışımıza ilginç tekerlemelerle girmiş. Önemli ve ters olaylarda moralimiz hemen sıfıra iniveriyor. Umutsuz durumdaki birisi için sıfırı tüketti deyiveriyoruz. Hele çok öfkelendiğimiz kişi için hemen solda sıfır yakıştırması yapıyoruz. Umudumuzu büsbütün yitiremediğimiz kişinin hak ettiği tekerleme ise beş para etmez oluşudur. Şimdi artık beş para etmez oluşun anlamı da unutuldu gitti. Eskiden 100 kuruş olan liramızın her bir kuruşu 40 paraydı. 5 para ise 1 kuruşun 8'de biriydi. Hemen eklemek gerekir ki eski zamanlarımızda 1 simit 10 paraydı. Enflasyon gebeliğe benzetiliyor. Az bir şey enflasyon, az bir şey gebelik gibidir. Durdurulamaz diyor bir üstad, Leon Henderson. Biraz daha açık tanım şöyle yapılıyor. Enflasyon kader değildir, aksine milleti aldatmaktır. Sert paranın değeri yumuşak önlemlerle korunamaz. Washe. Herkesin cebinde çok para varsa hiç kimsenin çok parası yok demektir deniyor. Anlatıyor, kötü devlet yönetimini millete yutturduğu iki ilacın birincisi enflasyon, ikincisi savaştır. Bir süre iyiymiş gibi görünen bu önlemlerin sonu çöküntüye varır. Hemingway. 1946 yılında 1.30 lira olan dolar bir ara yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya çıktıktan sonra yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolaylarında bir değerde kaldı. 1946 yılından beri dolar 1 milyon 153 bin misline kadar çıkmış durumdaydı. Tek kağıt parada 20 milyonluk kupürle dünya rekoru kıran liramız sıfır sayısının donanmasına dönüştü. Peki de bu enflasyon nedir ki? Doğru olduğu kadar ince de olan bir yakıştırmayı yine George Bernard Shaw yapıyor. Diyor ki eğer hükümetler halkı aldatarak para değerini düşürürse bunun terbiye dahilinde söylenen adı enflasyondur. Aslında Shaw'un aklından başka sözcükle geçiyor ama kendisini tutmuş söylemiyor. Ama sanırım biz anlar gibi oluyoruz. Fiyat artışlarının ekonomik alanda ne anlama geldiğini değerli uzmanlarımız güzelce anlatıyorlar. Ben ancak sıradan bir vatandaş kafası ve gözüyle neler görebildiğimi anlatabilirim. 1930'lu yıllarda bir simit 10 paraydı. Bu o demektir ki tek bir kuruşla 4 simit, tek bir lirayla da 400 simit alınabiliyordu. Yakıştırmayı sürdürelim. O zaman 1000 lira ile 400 bin simit, 1 milyon lira ile de 400 milyon simit alınabilirdi. Çekinerek söylemek zorunda olduğum bir fiyat ise bir büyük şişe rakının 140 kuruş olduğu ve bu fiyata 2 kuruş müdafaa vergisinin dahil olduğudur. Ben ortaokul ve liseyi İstanbul Aksaray'daki Pertevniyal'de okudum. Öğle yemeklerinde arada bir işkembe çorbasına dadanmıştık. 250 gram kadar gelen ekmek için 2,5 kuruş, bir büyük tas çorba ya da 5 kuruş verirdik. Bazı günler 2,5 kuruş ekmekle 2,5 kuruşluk pastırmayı katık ederdik. Ekmekle pastırmanın her ikisinin de birisini arttırmadan son lokmaları da en iyi ayarlamayı başaran arkadaşımızın adı Kirpi Ziya'ydı. Ben ilk 1.000 lirayı 15 yaşıma gelince görebilmiştim. Bu para anneme babasının mirasından düşen paydı. Laleli'de 2.800 liraya satın alınan evin kalan borcu bu parayla ödenmişti. Hatta komşular da bizim evde toplanmıştı. Konsolun üstüne dikine konan mor renkli bindiği hep birlikte kabak çekirdeği yiyerek seyretmiştik. Onun 8'i yaşam kalitesi. Dünyamızın da ülkemizin de olağanüstü ilginç bir dönemini yaşadığım için memnunum. Doğduğumda 1. Dünya Savaşı resmen bitmişti ama ülkemizin önemli bir bölümü hala düşman işgali altındaydı. Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan o görkemli milli mücadelenin ortasındaydık. 1927 yılında hala Arap alfabesi kullanan ülkemizde yazı devrimi yapılmış Latin alfabesine geçilmişti. Amaçlarını gizleyen insanların hala eski yazımız dedikleri o Arap alfabesini ne yazık ki ben de 1 yıl okumuştum. 1923 yılındaki kuruluşundan sonra Cumhuriyetimizin muasır medeniyet yani çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi çabası sadece ilk 15 yılın eseridir. Birkaç yüzyıl paslanmış çürümüş zamanlar hukukunun geçerli olduğu bir ülkede medeni kanun hükümlerini hızla geçerli kılabilmek dünya uygarlık tarihine altın harflerle geçmesi gereken görkemli bir olaydır. Alfabenin değişmesiyle birlikte yalnız medeni kanunun kabulü bile ülkemizin dünyada bugünkü çehresini yaratan atılımların temelidir. Çok önemli bir bölümüdür. Üstelik devrimler yalnız bu iki değiştirme ile kalmamış, devletin yapısından takvimin saatin değişmesine kadar pek çok köhne uygulamalara son verilmiştir. Şimdi hemen Cumhuriyetinizin ilk 15 ve sonraki 69 yılını kısaca değerlendirmek isterim. İlk 15 yıl ülkemizin uygarlık yolunda füze hızıyla yükseliş dönemidir. 1938-2007 arasındaki 69 yılı ise demokratik çalkalanmalar içinde geçirdik. Ancak bu çalkalanmalar demokratikmiş gibi gözüküp de aslında monstrası demokratik ama her açıdan kalitesizlik, yanlışlık ve yetersizliklerden kaynaklanan çırpınmalardan başka hiçbir şey değildir. Bizim ilk 15 Cumhuriyet yılındaki altın çağda nasıl yaşamakta olduğumuzu bilenler yaşamımızın ufuklarında yitti gittiler. Numunelik olarak benim gibi az sayıda insan kaldı. Bizden sonraki kuşaklar bugün çevrelerine bakınca bizim de dünyaya kendileri gibi geldiğimizi sanabilirler. Oysa biz bambaşka şartlar içinde doğmuş ve yaşamıştık. Ben kendi yaşamımdan parçalar anlatırsam gerçekleri ancak böyle iyi dile getirebildiğim içindir. Benim kuşağımın çok büyük bölümü de tıpkı benim gibi yaşamaktaydı. Ben böylece kendimi değil yaşadığım dönemi anlatmış olurum. Ben 15 yaşına kadar İstanbul'da Davutpaşa ve Samatya'da elektriği ve akarsuyu olmayan evlerde yaşadım. Kış ısıtması tek bir odada bir soba veya mangalla olurdu. Kaloriferin ne olduğunu bilmezdik. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev aletlerini de tanımamıştık. Gaz tenekelerinde ısıtılmış suyu maşrapa ile dökerek yıkanırdık. Ayda bir de mahalle hamamına giderdik. Ayakkabılarımız su alırdı, pantolonlarımız yamalıydı. Sırtımız kavi değildi, bütün kış üşürdük. Pertev Niyel Lisesi'nde okurken 5 kuruşluk bir tas işkembe çorbasına 2,5 kuruşluk 250 gram ekmeği banmak bize yetiyordu. Nurullah Ataç'ın edebiyat öğretmenimiz, Reşat Ekrem Koçu'nun tarih öğretmenimiz, hatta Mesut Cemil'in müzik öğretmenimiz olması sevincimizdi. Eminönü Halk Evi kitaplığının kocaman sobalı salonunda ders çalışır, Türk ve Dünya Edebiyatı kitapları da okurduk. Şehir tiyatrosunda Shakespeare seyreder sinemaya giderdik. Öğrenciliğimizin son 5 yılı 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarına rastlar. Yaşamak iyice zorlaşmıştı. Karneli ekmek günde 150 grama kadar düşmüştü. Katık zaten pahalıydı. Bütün savaş içinde açlık çekmediğimi hatırladığım sadece 2 hafta var. 1943 Mart ayında Boğaz içini buzlar kaplamıştı. Buzlar arasında kulaklarına kar suyu kaçmış torikler, karınları yukarıda kımıldaşırlardı. Biz de çatal bağladığımız sopalarla zıpkın yapıp torik tutardık. 15 gün tıka basa torik yemekten bütün vücudumuzu sivilceler kaplamıştı. Açlık çekerken bu sefer de tokluktan sıkıntıya düşmüştük. Hiçbir zorluk bize neşemizi ve çalışma gücümüzü kaybettirmiyordu. Açtık ama yine de ölesiye çalışıyorduk. Yine konsere, tiyatroya, sinemaya gidiyor, yine ders dışı kitaplar da okuyorduk. Ülkemizin 20. yüzyıl içinde dünyanın en ileri ülkeleri arasına gireceği inancımızı en acı günlerimizde bile yitirmedik. Yarı açtık, hep üşüyorduk ama biz hep umutlu ve mutluyduk. Çünkü biz akla sığmaz devrimleri yapabilmiş bir ülkenin insanlarıydık ve o zaman ezan Türkçe okunuyordu. Evet, ezan Türkçe okunuyordu. Onun dokuzu, umursamaz aydınlar. Tarihte önce yüzyıllarca metal paralar kullanıldı. Kağıda basılı ilk banknot İngiltere'de 1694 yılında basıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt parası olarak benim hatırladığım tek bir Türk lirasıdır. Dolaşıma çıkarılış tarihi 1927 yılıdır. Zihnime nakş olmuş olan koyu yeşil renkli bu paranın bir yüzünde iki öküzün çektiği kara sapanla çift süren bir köylü resmi bulunuyordu. Her ikisi de mütevazi memurlar olan annem ve babamın her ikisinin aldığı toplam aylık maaş 100 lirayı bulmazdı. 1930'lu yıllarda bayramlarda bizim durumumuzdaki çocukların büyük umudu 25 kuruş bayram parası almaktı. Rengi gri mavi olan bu iri mangırın incelikli kibar adı manda gözüydü, boyu ve rengi benzediği için. Birinci Dünya Savaşı sonu Almanya'sında anlatılan bir olay şöyle. Para o denli değer yitiriyor ki memurlar aylık alırken bavul götürmek zorunda kalıyorlar. Aylığını alıp evine yürüyerek giden bir memura gece vakti bir haydut yanaşıp kafasına bir şey vuruyor. Sonra da bavuldaki paraları sokağa boşaltıp bavulu alıp kaçıyor. Yine Almanya'da aynı zamanın enflasyonu sırasında Gasthaus denen meyhane restoranlardan birine hızla giren adam bağırıyor. "Hey, 1 dolar 400 bin mark oldu." Ünlü komedi aktörü Carl Valentin öteden görüş bildiriyor. Canım, o bok dolar da daha fazla etmez ya. Bizde dolar 1 milyon 500 bin lira olunca bu olay aklıma gelmişti ama daha kibar yakıştırmalar yapamamıştım. Paraların üzerine kralların, devlet başkanlarının resim veya kabartmalarının konması alışkanlık olmuş. Metal paralarda ilk rölyefi bulunan Romalı devlet adamı Sezar idi. M.Ö. 144. Bu onurun Sezar'a uğurlu geldiği söylenemez. Sezar evlatlığı Brutus'un da tertipleyicilerinden olduğu bir suikastla hançerlenerek öldürüldü. İhanete simge olan pek ünlü "Sen de mi Brutus" sözcükleri o ölüm sahnesinden kalmıştır. Daha sonra devlet başkanı resimlerinin paralara konması alışkanlığı sürdü gitti. Bizdeki ilk cumhuriyet paralarına da Mustafa Kemal Paşa resimleri kondu. Yeni Türk liralarında da Atatürk resimleri bulunuyor. Bana çok dikkat çekici gelen bir olay Atatürk'ün vefatından sonra paralarımıza Cumhurbaşkanı İsmet İnönü fotoğraflarının bir ara konması sonra da kaldırılmasıdır. Benzeri bir olay ise Taksim Meydanı'na bir İnönü heykeli konmasına karar verilmesi, heykelin ısmarlanıp bitirilmesi, heykel kaidesi inşa edilerek hazır hale getirilmesidir. Gariplik heykelin hiçbir zaman bu kaideye oturtulmaması, yıllar sonra da kaidenin yıkılarak ortadan kaldırılmasıdır. Sorun İsmet İnönü'ye saygısı olmak ya da olmamak sorunu değildir. Sorun heykelin konmasına da konmamasına da varan sebeplerin politik kaypaklıklardan kaynaklanmış olmasıdır ne yazık ki. Evet, enflasyon sıfırlarının ağır yükünü toplumumuzun sırtına yükleyip belini bükenler kuşku yok ki başta son yarım yüzyılın politikacıları. Bütün toplumumuzu sıfır deposu lirayla milyoner edenler de politikacılarımız elbet. Toplumumuzun önemli bir bölümünü geçim işkencesi çeken milyonerlere dönüştürenler de elbet onlar. Sıfır gibi mevcut olmayan bir şeyi sırtlarına yükleyerek toplumun önemli bir bölümünü inletenler de başta elbet politikacılar. Bir ülkede görevi devralan iktidarlar enflasyonun azdırılması pahasına, kendilerinin kredi kazanmasına izin vermemeli, razı olmamalıdırlar. Bu düşünce çöküntüye götüreceği kesin olan yanlış hesaptır. Yarım yüzyıldır çektiklerimizin önemli bir bölümü elde avuçta kalan paranın sürekli olarak eriyip gitmesidir. Bu gerçek önemli bir ölçüde politik iktidarlardan kaynaklanmaktadır. Ama hemen göze çarpmayan başka bir önemli neden aydın kişi olmaya heves etmiş veya etmemiş bireylerimizin umursamazlık içinde oluşudur. Bireylerimiz vatandaşlık görevlerini sırtına alarak toplum sorunlarını yüklenmekten kaçınıyorlar. Ülkenin hiçbir bireyi toplum sorunlarını sırtına yüklediği hiçbir görevden kaçamaz, kaçmamalıdır. Toplum sorunlarında hiçbir çıkar peşinde olmadan özveriyle görev yapmak yalnız vatandaşlık borcu değil, insanlık borcudur aynı zamanda. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü kabuklarına çekildi. Ülke kaderini etkileyecek bunca olaylar oluyor da çoğunluk oralı değil. Yanlışlıkları, suçları yalnız iktidarlar işlemez. Tüm olan bitenle ilgilenmeyen, pasif kalan vatandaşlar da yanlışlıklara da, suçlara da bir derece bile olsa iştirak etmiş sayılırlar elbet. Yarım yüzyıl sürmüş olan enflasyonda iktidarlar yanında toplum sorunlarıyla ilgilenmeyen tüm pasif bireyler de pay sahibidir. Onun onu, ömür özeti. Sadece birkaç sayfalık. Çevremde ve dünyada bin türlü sahnede yaşadım. her türlü yaşam sahnesi içinde oldum. En zorundan, en belalısından, en sevinçlisine kadar. Bu denli çeşitlilik bana gökten paraşütle indirilmedi. Ben durmadan arandım. Elbet bunca değişiklik dünyamızın ama özellikle ülkemizin olağanüstü ilginç bir döneminde yaşayışımdan da kaynaklandı. Ne ilginçtir, ben doğduğumda yani 1921 yılında daha Osmanlı İmparatorluğu resmen batmamıştı. Ama resmen, son padişah Sultan Vahdettin hala tahttaydı. Devletimiz İstanbul'da batarken Ankara'da yeniden doğuyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 20. yüzyılın en önemli oluşumlarından birisidir. Savaşarak kazanılmış bir özgürlük temeli üzerine füze hızıyla kurulmuş bir çağdaş devlet öyküsüdür bu gelişme. Özgürlüğü kurtaran ordu da yarı aç insanlardan kurulmuş vatan fedailerdir. Bu kahramanların öyküsü doğru dürüst anlatılamadı, gürültüye gitti. Mustafa Kemal'in kurtuluşun simgesi olması hak ettiği bir onurdur. Ama o parlak başarının yoksulluklar içinde kazanılmış olması onuru, şehitlerin de, gazilerin de, kumandanlar dahil tüm ordu bireylerinin ve elbet tüm vatandaşların da hakkıdır. Çocukluğumdan beri olduğu gibi hepsini hayranlık, saygı ve sevgiyle anıyorum. Kurtuluş Savaşı 1922 yılında bittikten sonra Türkiye'de 20. yüzyılın en büyük sessiz devrimi yapıldı. Çürümüş imparatorluktan silkinip çağdaş devlet gerçekleştirildi. Her şeyden önce çağdaş bir anayasa ile demokratik cumhuriyet kuruldu. Mecelle düzeni kaldırıldı, medeni kanun yürürlüğe girdi. Mahalle mektepleri yerine ilkokullar, medreseler yerine liseler ve üniversiteler kuruldu. Takvim değişti, ay takvimi kalktı, tüm dünyanın kullandığı güneş takvimi yürürlüğe girdi. Saat aynı şekilde dünya alışkanlıklarına uyduruldu. Okka yerine kilo, batman yerine ton geldi. Bütün bu köhneleşmiş alışkanlıkların, bizi dünyadan uzaklaştıran alışkanlıkların ne sıkıntılı olduğunu bilenler büyük çoğunlukla dünyamızı terk etti. Şimdi herkes bu iş hep böyleymiş sanıyor da hep yanılıyor. En doğru işlerden biri de alfabenin değiştirilmesidir. Dünya çoğunluğunun kullandığı Latin alfabesine geçilmesi kolay sanılıyor şimdi. Evet, hiç ama hiç kolay değildi ama çok doğru ve hayırlıydı. Adına yobazların ille de kasıtlı eski yazı dedikleri Arap alfabesi de zaten bizim değildi ki. 1927-28 ders yılında ben ilkokulda bir yıl Arap alfabesi okudum, bilirim. Zor ve gariptir. Medresede hoca kara tahtaya, nurun âlâ nur yazar, softaya, oku der. O da, ne var Ali, ne var diye okurdu. Çünkü öyle de okunabilirdi bu yazı. Cumhuriyetimizin en doğru işlerinden biri de Türkçenin temizlenmeye başlanmasıdır. Yüzyıllardır dilimize Arapça, Acemce karıştırılarak ortaya öyle bir dil çıkartılmıştır ki, saray dili olan bu anlatımı ne biz anlarız, ne Arap anlar, ne de Acem anlar. Bu yanını haydi önemsemeyelim ama bu saray zübbeliğine katılmış olan divan edebiyatına ne demeli? Sarayımızın uydusu olan bu edebiyatı halk da anlamazdı ki. Halk da tüm ulus da Yunus Emre gibi temiz dillileri anlıyordu. İşin dramatik yanı buydu. Devlet tepesinin halktan kopmuş olması, o kanuni Sultan Süleyman zamanı güçlü devletini yavaşça ve sürekli çürüterek batmaya kadar götürdü. 1923 yılında kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti, Basül Badel Mevtin yani öldükten sonra dirilmenin tarihteki en parlak örneklerinden biridir. Bir incelikli önemli nokta bu başarının kimlere mal edileceğidir. Tümüyle Mustafa Kemal'e mal edilmesi anlamsızdı. Ancak Mustafa Kemal'in düşünülmemesi de anlamsızdır. Zafer ve başarı istisnasız tüm görevlerindir, hainler hariç. Ya Mustafa Kemal olmasaydı ne olurdu? Çok basit, elbet bir başka fedai bu görevi üstlenmiş olacaktı. Düşünülmesi vicdan borcu olan bir konu Mustafa Kemal'in görevini en doğru ve başarılı biçimde yapmış olduğudur. Demokrasi savunuculuğunun zübbeliğe kaçmadan yapılması şart. Demokraside bireylere tanınmış herkesle eşit oy hakkının getirdiği tehlikeleri gözlerimizi kapayarak geçiştiremeyiz. Demokrasinin uygar ve kültürel gelişmelerini henüz tamamlayamamış uluslara bol geldiği gerçeğini geçiştirmek halk dal kavukluğunun bir yeni çeşididir. Elbet oy denen hakkın hiç kullanılamadığı krallık ve diktatörlüklerde yönetim iyice tehlikeli bataklara girebilir. Ama bu gerçek demokrasinin kusursuz ve tehlikesiz olduğunu kanıtlamak için kullanılamaz. Demokrasi bugün için alternatifleri içinde en az kusurlu olan çözümdür. İnsan toplumları ise henüz daha iyisini bulamamışlardır. Ne zaman bulabileceklerini hesaplamak da olanak dışı. Bu olasılık dünyamızı zaman geçtikçe büsbütün karanlıklara gömüyor. Çünkü dünya kalabalıklaştıkça anlaşma olasılıkları büsbütün yok oluyor. Dünya 500 bin yıl önce doğanın yaktığı ateşi sürdürmeyi akıl eden Pekin insanından beri 1960 yılına kadar 3 milyar nüfusa ulaştı. Sadece 10 milyondan 3 milyara. Yani yarım milyon yılda 3 milyara varan dünya nüfusu 1960-2000 arasındaki sadece 40 yılda 6 milyara çıktı. Bu artış dünyanın sonu yaklaşıyor gerçeğinin kanıtıdır. Kimse oralı değil. Dünya batışa gidiyor. İnsanlar konfor peşinde. Evet, hemen karamsarlığa düşmenin gereği yok ama uykulara da dalınamaz. Örneğin petrol fiyatlarının gizli tekniklerle azdırılması uyandırma nedenlerinden biri olmalıdır. Uyanık olmak gerekiyor. Toplumların da insanların da gelecek zamanları, geçmiş zamanları ve içinde bulunulan zamanları sürekli olarak birlikte hep üst üste koyarak yaşamaları borcu var. Hiçbir kişi geçmişini unutmamalı. Elbet yanlışlıklarını da. Unutulursa yeni yanlışlıklar sürekli olarak yapılır. 10'un 11'i. Yanlışlarım da benimdir. Ben yanlışlıklarımı hatırladıkça elbet üzülüyorum ama pişman olmuyorum. Pişmanlık kendini avutmanın bir çeşidi sanki. Yanlışlardan ders alınması yollarını tıkıyor sanki. Yapılacak doğru iş yanlışları yinelemeyecek dikkati kazanmak. Pişman olmamaya çalışmam yanlışlarımı yineleme bahanesi arayışımdan değil. Yanlışlarımı es geçmenin bahanesini aramıyorum. Geçmişimden kopamam. Geçmişinden kopan zaten ölmüş demektir. İsterse yalnız ruhsal olarak olsun. Geleceğinden kopan da zaten ölmüş demektir. Üç zamanı birlikte yaşayabilmek yalnız insanlara özgü bir ayrıcalık. Evet, yanlışlarıma da geçmişimdeki her şeye de sahip çıkıyorum. Onları ben yaptım, kaçmıyorum. Bir daha dünyaya gelsem aynı yanlışları yapar mıyım? Yaparım. Evet, yaparım. Şartlar aynıysa ben de aynıysam. Bir daha yaşamak mı? İşte ona yokum. Aynı ömrün tıpkısının bir kez daha yaşanması sıkıcı olur. Değişik türlerini ise zaten başkaları yaşayacaktır. Ama durun bakayım, yoksa razı olacağım bir çözüm bulunabilir mi? Aklımdan bir olasılık geçiyor. Tıpkısını istemem ama acaba bu sefer tersine bir hayatı aynen yaşasam olur mu acaba? Yani yaşlılıktan çocukluğa doğru tersine. Yani Etiler'deki Boğaz manzaralı dairemden Samatya Narlıkapı çıkmazındaki evimize doğru. Yani bize demokrasi diye yutturulan yıllardan geriye, Cumhuriyetimizin ilk yıllarına, o mutlu vatandaşlık yıllarıma. Otomobilimden vazgeçsem de o iki kuruşa paso ile tramvaya bindiğim mutlu yıllara geri dönsem mi acaba? Olabilir mi? Ah ah, ne yazık ki olamaz. Ben ömrümü olduğu gibi bir kez daha yaşamaya yokum. Ama ancak tersine olursa razı olabilirdim. Bu da anlamı olmayan masal artık. Olmaz ama varsayalım ki bir daha yaşayacağım. O zaman yanlışlarımı değiştirir miyim? Olamaz, hayır, onları da değiştirmem. İyi kötü bütün yaptığım işlere sahip çıkarım. Bir insanın ömrü bir otomobile benzetilemez. Lastikler eskir değişir, motor değişir, her şey yenilenebilir. Ama bir insan ömründen bazı zamanlar çıkarılıp yerine başka zamanlar takılamaz. Değişmelerle otomobil yenilenir, insan yenilenemez. Çünkü o artık başka bir insan olur. Bir insan ömrünün bütünlüğü vardır, değiştirilemez. Beleş meraklıları da fırsat verilemez. Bir beste de öyle değil mi? Sevdiğimiz bir müzik eserinin değişmesini öneriyor muyuz hiç? Doğuların yerine miler gelse dediğimiz oluyor mu? Olmuyor. Çünkü o müzik eserinin bütünlüğü var. Dokunulamaz. Bir insan ömrüne de dokunulamaz. Evet, ömrümdeki pek çok olay yanlış zamanda olmuş gibi gözüküyor, garip gibi. Gerçekten de benim gazete yazılarıma başlamam 61 yaşımda gerçekleşti. İlk kitabım 63 yaşındayken çıktı, şimdi 32 oldu. Yabancı dili 35 yaşından sonra öğrendim. Televizyon programlarına 60 yaşından sonra başladım. Önemli mimarlık eserlerimi 45-80 yaşlar arasında verdim. Şimdi 86. baharımda hala gelecek yıllarda neler yapacağımı planlıyorum. Karmaşık gözüken ömrümden çıkardığım en önemli ders şudur. Öğrendim ki zaman hiçbir iş için, hiçbir zaman ve yaşta geç kalınmış değildir. Akla ne konabiliyorsa başlamak gerekir. Bazen elbet her akla konan işe yetişilemez. Elbet daha çabuk ölünür. Ama unutmayalım ki insan olarak onurumuz bizim öleceğimize göre değil, hiç ama hiç ölmeyeceğimize göre yaşamamız ve çalışmamızı vicdan borcumuza dönüştürmüştür. Kitabın sonu. 15 Haziran 2008. Sayfa 262.